Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında huzurlarınızdayız. Takvim yaprakları haftanın ikinci iş gününü 7 Haziran 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim hatırlatmakta yarar var. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, çağımızın hastalığı obezite her yaştan bireyi etkiliyor ve ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Alınan kilolar fiziksel görünümün bozulmasına neden olurken çeşitli psikolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar stüdyomuzda olacak. Yeme bozukluklarının psikolojik yönünü, tıkanırcasına yeme bozukluğunu ve psikolojik obeziteyi konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Atalardan Yadigar köşemizde devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın stüdyomuzda olacak. Efendim, tarih sayfalarından aktarılan önemli şahsiyetlerin rüyalarını sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere İslam alimlerinin, padişahların ve devlet adamlarının ilginç rüyalarını rüya aleminde görülenlerinin yanında Türk'ün rüyası diyebileceğimiz Kızıl Elma'yı konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden uzaklardan. Dağılır her yere feryadım karayım, bir ümidin olsun her zaman arayım, sesini duyup da öylece kalayım, bıktım sensiz sessiz akşamlardan. Bir sen ağlamak çarede değil ki, öleceğim mi kalacağım mı belli mi, bir sor nasıl geçiyor burada günlerim, vazgeçilmez oldum kararlardan. Geçtim senle dolu sokaklardan, ne hallere düştüm yaşananlardan, yorulmuşum bütün olanlardan, öptüm nefesinden hallere düştüm yaşananlardan. Yorulmuşum bütün olanlardan. Öptüm nefesinden uzaklardan. Geçtim senle dolu sokaklardan. Ne hallere düştüm yaşananlardan. Yorulmuşum bütün olanlardan. Öptüm nefesinden uzaklardan.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kıymetli Hocam, bugün sizinle yeme bozukluklarını konuşacağız. Toplumda bir hayli yaygın bu yeme bozukluğu, obezite giderek daha da yaygınlaşıyor. Hepimiz kilolarımızdan muzdaripiz. Hatta evet. Pandemi döneminde de evlerimize kapandık. İşte yeme alışkanlıklarımız değişti, çok yedik ve kilo aldık. Bu da psikolojimizi etkiliyor tabii ki. Fiziksel yapımız evet. değiştiği için evet. çirkin görüyoruz evet. kendimizi aynalarda. Evet. O yüzden şimdi yaz geldi, tişörtler giymeye başladık. Daha ince giyiniyoruz, kilolar evet. daha bir ortaya çıkıyor. Evet. Bunları da konuşacağız. Neler yapabiliriz, psikolojimizi nasıl etkiliyor? İsterseniz şuradan başlayalım. Yeme bozuklukları dediğimiz kavram nedir? Psikiyatrik bir rahatsızlık mıdır bu?
Evet, yeme bozukluğu dediğimizde aslında hani pek çok psikiyatrik rahatsızlık daha soyuttur. Yani soyut derken işte daha çok kişinin davranışsal, duygusal tepkileri, düşünce içeriği üstünden tanı koyduğumuz için zorlanılır. Ama hı-hı. yeme bozuklukları dediğimizde çok daha somut, fizyolojik bir durum var. İşte kilonun normalin çok altında olması ya da çok üstünde olması biçiminde. Bir kere objektif kriterler var elimizde. Bir de yeme davranışı ile ilgili elimizde kriterler hı hı. var. Yani işte diyelim bizim tıkınırcasına yeme bozukluğu dediğimiz durumda kişinin aniden bir kişinin normalde tüketebileceğinden çok daha fazla gıdayı hı hı. hızlı bir şekilde kontrolsüz biçimde kontrolünü yitirmiş bir şekilde tüketmesi. Yani davranışsal olarak kişi bunu net görür anlatır. Tabii bunun fizyolojik sonucu da bu kişilerde kilo alımı olabilir. Evet. Ya da bizim bulimya dediğimiz rahatsızlıkta kişide yine böyle ataklar halinde yemeler olur. Onun farkı nedir? Ardından da bunu telafi edici bir takım davranışlar. Hı-hı. Kusarak tekrar çıkartma veya aşırı egzersiz yapma. Hı-hı. Diğer yandan anoreksiya nervoza dediğimizde bunun da yine belli bir standardı var. Kişinin o yine yaş ve boy için normal kilo standardının vücut kitle indeksi dediğimiz standardın altında olması anlamına geliyor. Yine bu da objektif olarak kilo, boy, vücut metrekaresi üstünden hesaplanabilen bir şey. Burada da kişinin davranış olarak da baktığımızda anoreksiyası olanlarda bir kere kiloları çok normalin altında oluyor bu kişilerin. Artı kısıtlama, yani yemeği çok kısıtlıyorlar. Çok az miktarda evet. yiyorlar. Bir kısmı anoreksiyanın yine kilosu düşüktür ama arada da aşırı yeme atakları olur hmm. ve çıkartabilirler. Şimdi kabaca bunun dışında obezite, yani aşırı kilolu olma, sağlıksız bir biçimde kilolu olma. Evet. Bu henüz psikiyatrik sınıflamada, ruhsal sınıflamada yer almıyor ama dahili olarak tabii bir problem, obezite bir kronik bir rahatsızlık. O da yine bu spektrum içinde değerlendirilebilir. Yani tıkınırcasına yeme, anoreksiya, bulimya ve obezite bizim başlıca gördüğümüz yeme bozuklukları. Ha, bu evet. arada çocuklarda gördüğümüz işte toprak yeme çıkarma, pika dediğimiz hı hı. ve bir de yeni yeni ortaya çıkan başka yeme bozuklukları da var. Örneğin bir şeyleri çiğneme ve daha sonra tükürme. Hani yutmadan sadece çiğneyip
onun
çıkarma.
Onun hazını yaşama evet. adına olabilir mi?
Evet, onun tadını alıp çıkartma. Tabii ki bu da çok abartılı boyutlara ulaştığında sıkıntı verici bir durum. Ama bir kısım hani bizim uğraştığımız yeme bozukluklarında yani psikolojiyle ilgili, psikiyatriyle ilgili yeme bozukluklarında bu yeme bozukluklarının ikiz kardeşi olarak beraberinde bir de az önce sizin söylediğiniz o beden algısı problemleri geliyor. Beden evet. algısı bozukluğu. Örneğin anoreksiyası olan bireylerde veya bulimyası olan bireylerde kendi beden algılarıyla ilgili bir çarpık bir inanç vardır. Kendilerini olduğundan daha kilolu görürler. Hı-hı. Çok zayıf olmasına rağmen adeta bir hani iskelet haline gelmiş olmasına rağmen hala kişi kendisinin kilolu olduğunu söyleyebilir. Evet. Ve bizim mesela psikiyatrik rahatsızlıklar içinde ölümle sonuçlanan maalesef hani rahatsızlıklarımızdan bir tanesi.
Zaman zaman haberlerde karşılaşıyoruz.
Evet. Çünkü o kadar fazla düşük kilolu olduğunda kişi başka araya giren sağlık problemleri olabiliyor. Örneğin tansiyonu düşebiliyor. O sırada bizim senkop dediğimiz bayılma geçirebiliyor. Evet. Kafa travması olabiliyor. Tabii bu kronik açlığın getirdiği de bir problem var. Şimdi ilginç bir şey anoreksiya ile ilgili. Minnesota deneyi diye meşhur bir deney var. 40'lı yıllarda yapılmış. Hani şu anda etik olarak yapılması hmm. mümkün değil. Bir grup sağlıklı yetişkin erkeği alıyorlar. Bunları kalorisini kısıyorlar. Yani düşük kalori işte diyelim günde 800 kalori normal bir insanın 1500-2000 kalori iken yarı kalori veriyorlar. Bir ay içinde işte o kilo vermeyle birlikte anoreksiyada görülen bir takım ruhsal problemler o kişilerde çıkmaya başlıyor. İşte kiloyla aşırı uğraşma, yemekle aşırı uğraşma, yemekleri parçalara bölme, yemekle oynama bu tarz hani algıyı da bozan o artık hani kilo verdikten bir noktadan sonra artık kişinin o kendi bedeniyle ilgili yemekle ilgili algısı da bozulmaya başlıyor. Evet. Biyoloji ile psikolojinin tabii ilginç bir etkileşim var. Bulimya dediğimiz durumlardaysa yine orada da kişi kendi benlik saygısını vücut görünümü üstünden tanımlıyor. İşte evet. aşırı yiyor, arkasından aman kilo alacağım işte çıkartayım. Tabii çıkartma davranışının da kendisinin getirdiği ayrı sağlık problemleri var. Çünkü tabii. yemek borusu o mide içeriğine müsaitti. Çünkü mide içeriği asitli. O asit tabii yemek borusuna zarar veriyor. Ona bağlı problemler oluyor. Ayrıca da hani kusma dediğimiz şey öyle çok randımanlı bir şey de değil. Hani hı-hı. yediğinin hepsini de çıkartamaz kişi. Tabii. Çok anlamlı bir şey de değil. Ama maalesef hani bir tür bağımlılık gibi o kısır döngüye girebiliyor kişi.
Kişi kendindeki bu anormalliği fark edebilir mi peki?
Bulimyalar aslında davranışsal olarak net olduğu için fark ederler. Fakat çok saklarlar. Yani bunu herhangi bir şekilde psikolojik yardım almaya çok geç başvururlar, saklarlar. Hani insanlardan gizli gizli yaparlar. Ama tabii bir noktadan sonra artık idare edilemez noktaya geldiğinde başvurular oluyor. Ama istikrarlı bir şekilde tedaviyi sürdürmek zor. Birazcık bağımlılığa benziyor. Yani bir yandan o aşırı yemenin verdiği haz, kontrolsüz evet. bir şekilde yemenin verdiği haz. Diğer yandan daha sonra bunun verdiği rahatsızlık ve suçlulukla bu sefer telafi edici davranışa yönelme. Mesela evet. aşırı yemek yedikten sonra bazıları da saatlerce egzersiz yapabilir.
Tabii.
İnanılmaz düzeylerde egzersiz yapabilir. Miktar olarak mesela bir kişinin normalde yiyeceğinin 2-3 katını yiyebilir. Kalorisi yüksek gıdaları tercih edebilir. Tabii obezite bu açıdan biraz daha farklı. Belki onun psikolojisine de girersek hani obeziteyi de yine yani aşırı şişmanlığı da sağlığı bozacak şekilde şişmanlığı da tek boyutta düşünmemek gerek. Yani tabii. genetik yanı var, biyolojik yanı var, hı-hı. insan yapısıyla ilgili yanı var. Bunun dışında çevresel etkenler var, günümüzün yapısının bir etkisi var. Çünkü yapısal olarak insan beyni biz ilkel hayatta vücudumuz şekillendiği için ilkel hayatta da avcı toplayıcı toplumda gıdaya ulaşmak o kadar kolay olmadığı için uzun süre kıtlık dönemleri olduğu için aslında bizim beynimiz, organizmamız eğer çevrede bir gıda var ise onu sonuna kadar tüketmeye eğilim. Yani ne kadar yiyebilirsen ye. Evet. Özellikle de kalorisi yüksek gıdalara karşı bir eğilimimiz var. Şeker, karbonhidrat gibi.
Tabii. Tatlıyı da çok seviyoruz.
Şimdi bu ilkel hayatta bir problem değil. Çünkü uzun süren bir kıtlık dönemine girdiğinizde hani kilonuz ne kadar fazlaysa o kadar şanslısınız. Çünkü o zaman buzdolabı hani şunu koyalım da dolaba sonra yeriz diye bir şey yok.
Vücuttaki yedin. Kaynakları evet. Yakmaya başlayacağız.
Aynen. Tam da o bir tür doğal buzdolabı vazifesi
görüyor. O depoları yani, yöneteceğiz.
O yağ deposundan o kıtlık dönemlerini evet. Kurtarıyor. Ama şimdi günümüzde öyle olmadığı için yani tabii. Günümüzde karbonhidrat, şeker nispeten daha hatta fiyat olarak da ucuz olduğu için erişimi çok kolay olduğu için artı bizim de eğilimimiz olduğu için çok tüketiliyor. Bu da obeziteyi getiriyor. Şimdi bir diğer obeziteyi getiren şey hareketsizlik. Şimdi böyle hiç medeniyetin ulaşmadığı bazı toplumlar var. Artık pek kalmadı ama onlar ulaşıldığında çok büyük bir zenginlik antropologlar için. Hani insanın doğal hali nedir? Bir yerde işte numune gibi korunmuş, siz onu inceliyorsunuz. Bir topluluk var ve bu toplulukta mesela depresyon görülmüyor. Şimdi bakıldığında avcı toplayıcı toplum bunlar. Hı hı. Çok hareketliler bir kere. Sürekli yiyecek bulmak için hareket ediyorlar. Dolayısıyla kilo alması mümkün değil.
Tabii.
İkinci özellik de sosyal temas çok fazla. Yani ben kendi kabuğuma çekileceğim, yalnız yaşayacağım, insanlardan uzak duracağım evet. Diye bir şey yok. Ve sosyallik ve harekette hem obeziteden koruyor hem depresyondan koruyor. Hmm. Şimdi bir diğer şeye geliyoruz hani yemeğiyle ilgili bizim emosyonel, duygusal yeme dediğimiz bir şey. Şimdi yemek bize yediğimizde haz veriyor, iyi gelen bir şey.
Tabii.
O zaman bir de duygusal yönden mesela sıkıntı yaşadığımızda da yemeğe yönelebiliyoruz.
Ona gelecektim. Çok üzüldüğünde, depresyona girdiğinde, evet. Olumsuz bir durumla karşılaştığında kendini yeme içmeye verenler var ve aşırıya kaçıyorlar ve evet. Beraberinde bu da kilolara getiriyor. Hı hı. Hatta obeziteye neden olabiliyor.
Şimdi orada da mesela tek bir boyut o ve epeyce kişi de mesela aşırı yeme şeklinde de kendini gösterebilir duygusal sıkıntı. Bir kısım insanda da tam tersi hiç yemeyebilir. Hani hem depresyon hem kaygı durumunda yeme evet. Durabilir. Grup grup diye düşünmek gerek. Ama genel olarak mesela stres durumlarında o stresle baş etme adına yeme davranışı görülebilen bir şey. Hmm. Burada duygusal yemek yemede bir psikolojik boyutta hani kişinin bir tür isyan etmesi yani diyet yapanlarda da görülen bir şey bu. Aslında diyet yapma davranışı bir yandan hani kişi kendini kontrol etmeye çalışırken bir yandan da bir baskı gibi geliyor ve ya herkes yerken ben niye yemeyeyim, benim de yemek hakkım gibi ardından bir isyan davranışı getirebiliyor. Bir diğer önemli konu bir kişi hani obezite ya da şişmanlık muhakkak sağlıksızlıktır demek diye de bir şey yok. Böyle de bir aşırı abartılı şey var. Kiloluysan sağlıksızsın. Hayır, kilolu olup kardiyovasküler açıdan çok fit olan insanlar var hareketli olup. Kilosuz olup zayıf olup ama hareketsizlik ve sedanter hayat dediğimiz işte daha az spor yapan ve sağlıksız olan insanlar da olabilir. Hmm. Hani o ikisi birbiriyle birebir ilişkili değil ama genel olarak tabii ki kilo sağlık açısından özellikle aşırı kilo problemler getirebiliyor. Yine bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Her insanın aslında doğuştan aşağı yukarı bir vücut kilosu belirleniyor. Biz buna set point diyoruz. Yani ne yaparsanız yapın evet. O kiloya geri dönüyorsunuz hani. Diyet de yapsanız.
Vücut kitle endeksleri var.
Evet.
Onunla bağlantılı
bu daha farklı da farklı. Bir şey. Şöyle bir farkı var. Özellikle erken çocukluk, bir genetik yapınız, iki erken çocukluktaki beslenme rejiminizde bir set point oluşuyor. Yani bir kurma noktası mı diyelim hani ona işte kişinin ideal kilosu. Siz i̇deal onu kilo. Diyetle falan aşağıya düşürseniz de daha sonra siz onu bıraktığınız zaman tekrar vücut o kiloya getiriyor. Orada oluşan yağ hücrelerinin sayısı önemli. Yani erken dönemde aşırı beslenmeyle eğer çok yağ hücresi oluşumu olduysa çünkü oluşan yağ hücreleri de duruyor. Yani diyelim işte kilo verdik o yağ hücrelerinin içi boşalıyor. Kilo aldığımızda tekrar doluyor. Yani
evet.
Onlar orada bekliyor her an.
Evet.
Burada mühim olan nokta dediğim gibi işte bir bizim çevresel olarak psikolojik anlamda hem yaşam tarzı olarak belki bu sorunu görmek gerek. Tabii belli bir noktadan sonra sağlık açısından çok tehlike getirdiğinde bu konuda başka çözümleri, yani diyet dışı çözümler, işte cerrahi müdahaleler yapıldığı olabiliyor. Çünkü iştah sisteminin bir merkezi yanı var. Hı hı. İşte bizim hipotalamus dediğimiz, ki iştahla ilgili merkezler orada, doymayla ilgili merkezler de orada. Çevresel biyolojik faktörler var. Örneğin mideniz boş olduğunda daha fazla yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. Kan şekeri düştüğünde işte glikoz ihtiyacı artıyor. İnsülinle yine yemenin alakası var. Evet. İşte bazı gıdalar mesela glisemik indeks dediğimiz bazı gıdalar daha çok, hani yedikten sonra ilk anda tokluk vermekle birlikte, evet, daha sonra ardından bir açlık getirebiliyor. Bunu bir bütüncül şekilde değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Zaten obezite ile ilgili tedavilerde de genelde hani işin hem dahili kısmı, hem biyolojik kısmı, hem gerekirse cerrahi kısmı birlikte ele alınıyor. Ama evet, işte bu çevresel, toplumsal koşullar, hayat şartları nedeniyle, hareketsizlik nedeniyle maalesef hani giderek böyle bütün dünyanın sorunu haline gelmeye başlıyor.
Evet. Şöyle baktığımda toplumda yeme içme alışkanlıkları bozuldu hocam. Eskiden işte dedelerimiz gerçekten iyi beslenir, giderlermiş. Sizin de anlattığınız üzere hareket eder, işte çok çalışır akşama, evet, kadar tarlada onu, evet, yakarlarmış ve fitlermiş, evet, kilo almazlarmış. Ama şimdi biz fast food dediğimiz hazır, evet, gıdalara yöneliyoruz. Bunları yiyip, evet, çok fazla karbonhidrat alıyoruz ve yakamıyoruz. Hareketi, evet, kısıtlılığımız olduğu için.
Evet. Evet. Ve kolay ulaşılır.
Kolay ulaşıyoruz. Çabuk tüketiyoruz. Hı-hı. Ama yakamıyoruz.
Evet.
Enerjisi fazla, karbonhidratı fazla. Bu yeme bozuklukları hangi yaşlarda başlıyor? Bununla ilgili bir istatistik var mı?
Özellikle anoreksiya ve bulimya ergenlik dönemlerinde başlar. Çünkü ergenlik dönemi kişinin akran onayının, çevre onayının önemli olduğu dönem. Yani çocukken anneniz babanız, zaten onlar sizi onaylıyorsa mesele yok. Ama şimdi hayata atıldığınız zaman akranlarınız size ne diyecek? Ki akranlar da maalesef çok acımasızdır. Yani maalesef birbiriyle hep alay eder ve en çok da alay konusu olan şey kilo üstünden yapılır. Tabii bu nedenle o dönemde bir akran tarafından eleştirilmek, alay edilmek, dışlanmak çok çok travmatik bir şey. Genelde o dönemlerde başlıyor. Hatta bazen bazı gençlerde, hani daha önceki öyküyü duyduğumuzda, işte ailenin de bazen kiloya takıntılı olup çocuğu o yönden eleştirdiğini de görebiliyor. Sadece akran değil. Hem aile hem akran etkisi ve ilerleyen dönemde de tabii çocuk mesela o düşük benlik saygısı varsa bazen bütün benlik saygısını kilo ve kilo kontrolü üstünden kurabiliyor. Ve yine gençlik şeyine bakarsak, şimdi az öncesinde dediğiniz çok önemli. Gençlere bakalım. Ne zaman uyuyorlar? Hani çok geç saatlerde uyanıyor. Mesela eskiden işte aydınlatmanın olmadığı dönemlerde, ne bileyim 18. yüzyıl, 17. yüzyıl, hava kararınca insanlar uyuyor, aydınlanınca, evet, şey yapıyor, kalkıyor. Bu da uygun. Şu anda, tabii, İşte düzensiz uykuda bir etken. Yine mesela şu anda sizin dediğiniz gibi her an gıdaya ulaşma şeyi. Mesela 3 öğün yeme yine modern bir şey. Yani daha önce genelde 2 öğün veya 1 öğün.
Sağlıklı olan aslında 2 öğün.
Evet. Yani dolayısıyla orada da bir problem var. Evet. Ardından bir yandan efendim sosyal medya, herkesin herkesi, hani Andy Warhol'un bir lafı var, sürrealist ressam. Bir gün işte herkes 5 dakikalığına mı 15 dakikalığına meşhur olacak diye.
Evet.
Şimdi herkes öyle, yani herkes kendini sahnede gibi görüyor, evet, bir yandan da.
O sosyal mecralar, evet, çok fazla. Her yerde bir kendini görünüm, gösterme arzusu var.
Ve insanların mesela yine işte Facebook'a, Instagram'a koyduğu şeylere baktığımızda Hani herkes çok güzel, herkes çok mutlu.
Evet.
Herkes çok güzel var. Yerleri geziyor.
O efektlerle güzelleşiyorlar, zayıf görünüyorlar. Gerçekte gördüğümüzde evet.
Şimdi mesela sizi yakından tanımayan birisi nereden evet. görüyor? Diyelim sosyal medyadan, resimden. Evet. Aa ne kadar mutlu, ne kadar tabii. iyi falan. Herkes birbirine imreniyor. Evet. Kimse kimsenin zayıf yanını görmüyor. Doğru. İlişkiler düşünün, bir sahici ilişki var şu an burada konuşuyoruz. Tabii. Bir de böyle sanal ilişkiler var. İnsanlar çok ilginç bir şekilde mesela hiç birbirini tanımadan işte sevgilim var diyor, kim falan, ne kadar sıklıkla görüşüyor. İşte diyor ki mesela 3 aydır. Peki nasıl birisi? İşte hiç görmedim diyor mesela.
Sanal.
Evet. Yani dolayısıyla artık bir böyle imgeler üstünden giden bir hayat tarzı var. Orada da kilo, dış görünüm son derece önemli oluyor.
Evet.
İlginç bir şey söyleyeyim. Burada erkeklerle tabii. ilgili değil de erkekler genelde bu sanal ortamlarda boylarını daha fazla söylüyorlarmış. Hani olduğundan daha fazla söylüyor eğiliminde. Kadınlar da kilolarını daha az söyleme eğiliminde. Yine ilginç bir araştırma bulgusu. Bu da kültürler arası değişmeyen bir şey. Kadınların erkeklerin tercih ettiklerini zannettikleri kilo aslında çok daha düşük bir kilo. Oysa erkeklerin gerçekte tercih ettikleri ya da beğendikleri kilo kadınların düşündüğünden daha fazla. Yani erkekler aslında biraz daha kilolu kadınları daha fiziksel olarak beğenirken
evet.
kadınlar da erkeklerin daha az kilolu kadınları beğendiklerini zannedebiliyor.
Evet.
Bu da işte o birazcık o yeme bozukluklarının, anoreksiyanın, bulimyanın arkasında yatan psikolojik
Hocam,
etkenler.
Hocam teknoloji o kadar ilerliyor ki. İşte bu sosyal mecralarda çok efekt kullanılıyor.
Tabii.
Artık o var. Korkarım ki öyle bir raddeye geleceğiz ki
evet.
bir erkek hangi kiloda beğeniyorsa bir kadını o kilolu gösterecek evet. kişiye özel yapay zekayı kullanarak.
Çok güzel bir reklam filmi var. Tam şimdi şeyini hatırlamıyorum da bir şeyle başlıyor. Bir reklam panosundaki bir kadınla başlıyor ve geriye doğru gittiğinde hani o kadının aslında nasıl biri olduğunu gösteriyor. Hani makyaj ve o saç vesaire öncesi.
Evet.
Hani insanların gördüğü ve imrendiği aslında bambaşka bir şey. Yani öyle birisi yok aslında.
Hı-hı.
İnsanlar dolayısıyla olmayan birileriyle yarışıyorlar. Şimdi bu ne kadar acı bir şey. Yani hani Hı-hı. bütün hayatını onun üstünden kurmak. Sağlık için tabii ki önemli ama şu anda yeme bozukluklarına baktığımızda çoğu kişinin odağı sağlıktan çok görüntü. Bu da psikolojik açıdan evet. muhakkak tedavi edilmesi gereken bir durum. Çünkü ne kadar kilo verirse versin örneğin bir anorektik asla tatmin olmaz. Yani önce der ki efendim bir 55 olsam iyi, sonra o 55 olur bu sefer 53, 52, 51, 49 öyle gider o geriye evet. doğru.
İyice psikolojiyi evet. de bozar değil mi?
Evet.
Anoreksiya,
evet.
nevroza. Şimdi sizinle bu köşemizde fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde kendi kendimize psikoterapi tekniklerini hı hı. konuştuk. Pek çok konuyu ele aldık. Bugün de obeziteyi, yeme bozukluklarını konuşuyoruz. Hı hı. Peki çevremizde yeme bozukluğu olan birisi varsa anoreksiya nevrozu olabilir ya da
evet, evet.
Obezite olabilir. Hı hı. Biz buna yardımcı olabilir miyiz?
Şöyle doğrudan yardımcı olmamız bir kısmında zaten sorunun farkındaysa yardımcı olabiliriz. Ben daha çok farkında olmayanlar için bir iki belki öneride bulunabilirim. Hani yakınları için. Kişinin olmak istediği durum nedir? Onu konuşsunlar. Yani sen nasıl olmak istiyorsun? Dış görünüş olarak, yeme içme olarak. Peki şu anda içinde bulunduğun durum nasıl? Bunu beğeniyor musun? Evet. Beğenmiyorum. Çünkü onun tatminsizliği içinde. Hem yeme sistemi olarak hem dış görünüş olarak. Ya peki şu anda senin kullandığın davranışsal yöntem, strateji nedir? İşte yemiyor diyelim, uzun uzun yemiyor. Ondan sonra birdenbire yiyor. Efendim ondan sonra uzun süre açlık diyetine giriyor. Ondan sonra aşırı egzersiz yapıyor. Ya, peki bunları uyguluyorsun. Sonuç bu. Belki de kullandığın yöntem veya strateji işe yaramıyor. Bunu bir değiştirmeyi ister misin? Bir başka stratejiyi denesen Hı-hı. ne kaybedersin gibi yaklaşmaları gerek. Çünkü evet. bu rahatsızlığı olan kişiler bir strateji tutturmuşlardır. O işe yaramadığı halde onu giderek daha katı şekilde uygularlar. Hani Hı-hı. olmadı daha da fazla yapayım. Belki de o strateji problemdir. Onu belki yakınları görmeleri için sorular sorarsa, keşfettirebilirlerse belki en iyi şey olur. Evet, çünkü hani kişi doğrudan söylenen şeyleri hani kabullenmez. Kendisinin keşfetmesi gerek bunu.
Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bugün sizinle yine önemli bir konuyu konuştuk. Obeziteyi, yeme bozukluklarını, anoreksiya, nevrozayı ele aldık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Duysam sanırım ki yar gelir. Bilmem ne yarar ne özler. Su içinde suya yanmak zor gelir. Bilmem neyi arar ne özler. Su içinde suya yanmak zor gelir. Gül vermiş, el uzatsan umduklarını el vermez. Yürü desen çetin, zaman yol vermez. Geri dursan yiğitliğe ağır gelir. Yürü desen çetin, zaman yol vermez. Geri dursan yiğitliğe erişilmez bir arzu var içimde. Tarif olmaz, izah olmaz biçimde. Bazen kaybolurum zerre içinde. Bazen dünya tek başıma dar gelir. Bazen kaybolurum zerre içinde. Bazen dünya tek başıma dar gelir. Bahar gelir geçer, bir tek gül vermez. El uzatsan umdukların el vermez. Yürü desen çetin, zaman yol vermez. Geri dursan yiğitliğe yürü desen çetin, zaman yol vermez. Geri dursan yiğitliğe ağır gelir. Geri dursan yiğitliğe ağır gelir. Geri dursan yiğitliğe ağır gelir.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Programımız Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Efendim şimdi bir stüdyo konuğumuz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın. Sayın Aydın merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, sizlerin şahsınızda Mustafa Bey, bizleri dinleyen dünyanın her bir tarafından Necip milletimizi gönülden, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkürler.
Ve diyorum ki günümüz günümüzden âlâ olsun efendim.
Çok sağ olun inşallah. Sayın hocam, tarih sayfalarından aktarılan önemli şahsiyetlerin rüyalarını konuşacağız evet. Bugün sizinle. Başta sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere İslam alimlerinin, padişahların, devlet adamlarının ilginç rüyaları. Bunları ele alacağız.
Ve bizim milletimizin rüyası değil mi?
Evet, bir rüyamız kızıl var. Elmamız var.
Herkesin de bir rüyası olması lazım. Değil rüya mi? Bir hayal demek.
Doğru.
Rüya bir hedef demek. Rüya bir amaç demek. Rüya bir gaye demek. Rüya bir kızıl elma demek. Rüyası olmayan, hayali olmayan, hedefi olmayan değil mi? Bir gayreti olmayan adam ölmüş demektir.
Evet.
Kişi 90 yaşındadır ama bir rüyası vardır. Rüyası olduğu için o diridir, gençtir. Ama 18 yaşındadır. Hiçbir rüyası yoksa, hiçbir hayali yoksa, hiçbir hedefi yoksa, hiçbir gayesi yoksa o ölmüş demektir.
Ölülerden sanırım.
Evet, ölülerden. Şimdi Mimar Sinan 82 yaşında ustalık eseri olan Edirne'deki Selimiye Camisi'ni bitiriyor.
Hı hı.
82 yaşında bir mimar. Rüyası var, ne diyor? Ben bir Selimiye'yi yapacağım. 500 küsür eserin organizasyonunda bulunuyor. Onların başında bulunuyor o mimari faaliyetlerin. Ve has mimari denilen bir tür ortaya çıkıyor. Mimar Sinan'ın da unvanı Reisül Mimar. Mimarların reisi.
Hı hı.
Şimdi bugün günümüzde 21. asırda bir Mimar Sinan doğuyor mu, doğmuyor? Çünkü rüyası yok. Kişi aslında sevdasını, hayalini, idealini nasıl hafsalasında varsa rüyasında da görüyor. Öyle mi? Gece rüyasında da görüyor. Gece rüyasında gördüğü gibi aynı zamanda bir ideal ortaya koyuyor ve onun peşinde gidiyor. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri 80 küsür yaşında İstanbul'un fethi için sırf Efendimizin hadis-i şerifine mazhar olmak için kalkıyor. Medine-i Münevvere'den İstanbul'a kadar geliyor. Orada şehit düşüyor. Kıbrıs'ın manevi fatihi Ümmül Haram Hazretleri yani diğer adıyla Hala Sultan 86 yaşında Emevilerle birlikte sırf şehit olmak için, fethe katılmak için kalkıyor Medine'den. Bugünkü gibi uçakla gelmiyor. Arabayla gelmiyor, otobüsle gelmiyor Mustafa Bey.
At sırtında, evet. Deve sırtında.
Gah deveyle, gah atıyla, gah yürüyerek geliyor. Kıbrıs'ın fethine katılıyor. Orada düşüp vefat ediyor. Ve Kıbrıs'ın manevi sultanı oluyor. Demek ki bizler hayallerimiz olduğu müddetçe, rüyalarımız olduğu müddetçe varız demektir. Bir Müslüman Türk'ün hayali ve rüyası vardır.
Evet.
Bizim rüyamız rahmetli Ozan Arif'in şu dörtlüğünde saklıdır aslında. O diyordu ki, abdesti alırsam duyarım hazzı, Ozan Arif ya şehit ol ya gazi. Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım. Bizim rüyamız Çin hududunda sabah namazını kılmaktır. Bizim rüyamız Selahaddin Eyyubi'nin rüyasıdır. Nedir Selahaddin Eyyubi'nin rüyası? Kudüs'ü 99 yıllık Haçlı hakimiyetinden kurtarmaktır. Ve o rüyayla Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi olmuş. O rüyayla Diyarbakır'dan gitmiş, Kudüs'ü hürriyetine kavuşturmuş. Bizim rüyamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milli mücadeleyi nasıl kazandı bu Necip millet? Maraş'ta, Antep'te düzenli bir ordu bile yoktu. Haçlılara karşı, Fransızlara karşı, İtalyanlara karşı, Yunanlılara karşı, Ruslara karşı, Ermenilere karşı bütün Anadolu bir milli mücadele hareketi başlattı ve kazandı. Rüyayla kazandı. Bak düzenli ordu yoktu diyorum. Ama Maraş'tan bir ses geldi. Dediler ki Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz. Bu rüyanın sonucunda biz bugün varız. Onun için gelin toplum olarak ümit var olalım. Toplum olarak bir hedefimiz olsun ve bir rüyamız olsun.
Evet.
Hedef olanlar rüya görebilirler. Ama meşgalesi olmayanlar, hayattan kopanlar, lezzet almayanlar, ahiret inancı olmayanlar, Allah'a tam manasıyla inanmayanlar rüya göremez. Ama kimi de var ki rüyada Hazreti Peygamber'i görüyor. Rüyada Hazreti Peygamber'i gören adam artık sırtı yere gelir mi? Gelmez. Evliya Çelebi bir rüya görüyor. Rüyasında şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah diyor. Hı hı. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Ama Evliya Çelebi'nin o güne kadar gönlünde o aşk var. Seyahat etme aşkı var. Seyyah olma arzusu var. Resulullah Efendimiz, evladım sana izin verdim. Gezebildiğin kadar gez. Onun neticesinde bir kitap oluştur diyor. Ve bugün tarihe, edebiyata, kültüre, coğrafyaya kaynaklık yapan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ortaya çıkıyor. Demek ki bir aşkı olanın bir rüyası oluyor. Yani. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi nerede rüya görüyor? Şeyh Edebali'nin dergahında, tekkesinde bir oda gösteriyorlar. Gece vakti geliyor. Osman Gazi giriyor odaya. Odada Kur'an-ı Kerim olduğu için Kur'an-ı Kerim'e hürmet ediyor. Edep ediyor, ar ediyor. Yani bir divanda ayaklarını uzatıp gelişi güzel yatmıyor. Kur'an-ı Kerim var diye. Sırtını divana yaslıyor. Bir rüya görüyor Mustafa Bey, kıymetli dinleyicilerimiz. Rüyasında göğsünden bir ağaç neşet ediyor. Ağaçın üç ana gövdesi, 600 de kolu var. Rüya uzun. Rüyadan uyanıyor. Edebali Hazretlerini anlatıyor. Edebali Hazretleri diyor ki, ey Osman, Cenab-ı Hak sen Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterdiğinden ötürü sana üç kıtada 600 yıl hükmedebilme istidadını verecek. Osmanlı'nın kuruluşu bir rüya.
Evet.
Bir işaret. Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Ama bir rüyası var, bir aşkı var, bir hedefi var. Ne hedefi, ne rüyası?
Evet.
İstanbul'u fethetmek.
Tabii.
Ayasofya'da namazı kılmak.
Bir de
ve İstanbul'a
hadisi.
Hadisine mazhar olmak, İstanbul'a ve Anadolu'ya Müslüman Türk'ün mührünü vurmak rüyası var.
Evet.
Bu rüya. Ya Hazreti Yusuf'un rüyası var. Resulullah Efendimiz'in rüyası var. Hazreti Ebu Bekir'in rüyası var. Gelin bu rüyalardan da bahsedelim mi?
Rüya dediğim zaman benim aklıma öncelikle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası gelir.
Evet. Aşıkların rüyası var. Evet. Normal bir kişilikten sanatçı kişiliğe geçiyor aşık Ozan. Gelelim Hazreti Yusuf'a, Resulullah Efendimiz'e de şuradan aşık dedik. Ama gönlünde heves var. Halk hikayelerini dinlemiş, aşıkları dinlemiş. Aşık olma isteği var. Okuma yazması da yok. İrfanı var ama. Çocuk yaşta, 11 yaşında Aşık Sümmani Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samıkale köyünde 1862 doğumludur. 1873'te bir rüya görür. Rüyada bir bade getirirler. Yani badene Havz-ı Kevser'den Ab-ı Hayat'tan bir sudur. Yani içki mişki değil. Bazıları öyle yorumluyorlar. İslam geleneğinde haram bir şey yok.
Evet.
Hep biz helalla beslendik. Çoluğumuza çocuğumuza helal rızık getirdik. Ve o helal rızkın neticesinde Anadolu Müslüman Türk beldesi oldu. Öyle mi?
Evet.
Peki Hüseyin ismi rüyada badeyi getirirler. Derler ki birinci içişini Allah aşkına iç. İkinci yudumunu peygamber aşkına iç. Üçüncü yudum Bedahşan Sultanı kızı Gülperi Sultan aşkına. Ama Gülperi Sultan çok güzel Mustafa Bey. Eğer gözünü kırparsan Gülperi Sultan'a dünyada kavuşamayacaksın. Allah aşkına içer, peygamber aşkına içer. Bedahşan Sultanı kızı Gülperi Sultan gelince onun ayın 14'ü gibi parlayan yüzüne dayanamaz, gözünü kırpar. Ve derler ki Hüseyin sen bu gece aşık oldun mahlasında Sümmani. Hüseyin bir rüya neticesinde normal kişilikten sanatçı kişiliğe geçmiş. Uyandığında da şunları söylemiş. Uyandım gafletten oldum perişan. Bir nur doğdu alem oldu ürüşan. Selam verdi bana üç hub dervişan. Lisanları bir hoş sedası tek tek. Aşık oluyor.
Hı hı.
Sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder ne tartan anlar. rüya motifiyle aşık olma neyine, vukfiyetine bu milletin duyan kulağı, gören gözü oluyorlar. Ve milletin dile getiremediklerini en güzel bir şekilde dile getiriyorlar. İşte bu bir riyanın sonucudur. Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Ben atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin rüyasıyım. Amine annemiz değil mi? O iki cihan serverinin annesi. Yani ne diyordu büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp Cenab-ı Hakk'a? Sen yeri hiç çiçekle bezetir miydin? Üstüne Amine doğurmasaydı bu zümrüt gök kubbeyi hiç düzer miydin? Altına sevginin oturmasaydı. Amine annemiz bir rüya görüyor. Rüyasında bir yıldız çıkıyor Amine annemizden. O yıldız bütün Bizans'ı ve Roma'yı aydınlatıyor. Ve o rüyanın neticesinde rüyasını yoruyor. Tabi o günün rüya tabirleme tabircileri var. Rüya tabircilerine muhabbir deniyor. Diyor ki senden bir peygamber neşet edecek. Ve dünyaya İslam'ın nurunu, hakikatini yayacak.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir'in bir rüyası var. Daha peygamberimize peygamberlik gelmemiş. Hazreti Ebu Bekir Mekke-i Mükerreme'den Şam'a ticaret kervanıyla gitmiş büyük bir tüccar. Bir rüya görüyor Mustafa Bey. Hı hı. Rüya görüyor ki Mekke'de bir ay doğuyor. O ay geliyor Hazreti Ebu Bekir'in evinin içerisine düşüyor. Kalkıyor. O günün önde gelen rahiplerinden Bahira var.
Bahira, evet.
Ona anlatıyor. Diyor ki sana müjdeler olsun. Yakında Mekke'de bir peygamber zuhur edecek. Sen onun dünyadayken veziri olacaksın. Öldükten sonra da halifesi olacaksın. Eğer ben sağ olursam o güne, o güne yetişirsem bana haber gönder, ben de gelip iman edeyim. Yok eğer o güne yetişemezsem o iki cihan serverine selam söyle.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir yıllar sonra Hazreti Peygamber ilk vahiy gelince, peygamberliği yaymaya başlayınca ilk iman eden Hazreti Ebu Bekir gitti. Dedi ki peygamberliğe delilin nedir ey Muhammed aleyhissalatu vesselam? Peygamberimiz ne buyurdu Mustafa Bey? Dedi ki Şam'da gördüğün rüyadır. Yeah. Ve orada Hazreti Ebu Bekir iman etti. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
Evet. Kıymetli hocam süremizin de sonuna geliyoruz ama ben bir de sizden Kızıl Elma'yı dinlemek isterim.
Evet.
Kısaca. Hani Türk'ün rüyası
Kızıl elma
diyoruz da
hedef.
Nedir bu Kızıl Elma?
Kızıl Elma. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar adaletin, merhametin, hoşgörünün mührünü vurmaktır. Kızıl Elma Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği Türkistan'da Alperenlerin ruhudur. Kızıl Elma 1064'ün 5 Ramazan'ında Sultan Alparslan daha Anadolu'ya gelmeden Horasan'dan Ebul Hasan-ı Harakani'nin Kars'a gelmesi ve Kars'taki mühürdür. Kızıl Elma Balkanlarda Sarı Saltuk'tur. Kızıl Elma Ankara'da Hacı Bayram'dır. Kızıl Elma Nevşehir'de Hacı Bektaş'tır. Kızıl Elma Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli'dir. Kızıl Elma Kastamonu'da Hacı Şaban-ı Veli'dir. Kızıl Elma Anadolu'yu Anadolu yapan, Anadolu Müslümanlarını diğer Müslümanlardan ayıran Sufi geleneğin coşkusudur.
Eyvallah. Anadolu'nun manevi mimarlarından bahsettiniz. Hepsine de rahmet olsun. Tabii rüyalar önemli. Rüyalar zaman zaman yol gösterici olabiliyor. Ve bu büyüklerin gördüğü rüyalar, sahih rüyalar, işaretçi rüyalar.
Bizlerin de gördüğü rüyalar, rahmani rüyalar, şeytani rüyalar var. Eğer istikamet üzereysek bizim gördüğümüz rüyalar da sahih. Mustafa Bey.
Evet, doğru. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Rüyalar aynı zamanda bizi psikolojik olarak, sosyolojik olarak da tedavi eder. Güzel rüyalar.
Bir de bu boyutu var.
Evet, bir de bu boyutu var.
Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi
Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'ı ağırladık. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.